Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenler, yüce Rabbimize hamd eder, onun Resulüne salat ve selam ederek sözlerimize başlıyorum. Bakara suresinin kavramlarından bugün ahiret konusunu işleyeceğiz. Bakara suresinin ilk ayeti şöyleydi mealen: onlar ki o takva sahipleri ki sana indirilene, yani Kur'an'a ve senden önce indirilen kitap ve peygamberlere iman ederler, ahiret gününe yakinen inanırlar. İşte ahiret nedir? Evet, ahiretin anlam ve mahiyeti üzerinde önce durursak, ahiret kelime olarak Arapçada son, diğer, sonra gelen anlamlarına gelir. Ahiret, dünya hayatını takip eden, ona benzeyen yönler olduğu kadar benzemeyen yönlerinin de olduğu, daha değişik ve ölümsüz bir hayattan ebediyet alemine ait çeşitli merhaleler ve hallerden ibarettir. Ayette bir de yakini sıfatı geçti. Yakinen iman ederler. Yakin ise gerçeğe uygun ve herhangi bir şüpheyle ortadan kalkmayacak şekilde zandan, tereddütten, şüpheden uzak olan sabit, kesin bir inanış, şüphe karışmayan kesin bilgi demektir. Ahiret inancı, Allah'ın varlığını kabul eden hemen hemen bütün din ve düşünce sistemlerinde, tabi bu arada Hristiyanlık ve Yahudilikte de mevcuttur. Kur'an'da Hazreti Nuh, İbrahim, Yusuf, Musa, İsa ve diğer peygamberlerin kendi ümmetlerine ahiret akidesini hep telkin ettikleri, tebliğ ettikleri Kur'an'ın muhtelif yerlerinde ifade edildiğini görürüz değerli dinleyenler. Peki Kur'an-ı Kerim'in tamamında ahiret nedir, ne değildir diye şöyle bir bu gayeyle okuduğumuz zaman göreceğiz ki ahiret Kur'an-ı Kerim'de 110 yerde geçmektedir. Kur'an'da son gün anlamında yevmül ahir şeklinde, dünya ile karşılaştırmalı olarak veya yalın halde geçtiğini görürüz. Yalın halde el ahire şeklinde kullanıldığı yerlerde eddarul ahire tamlaması, yani ahiret yurdu, diğer ülke anlamında olduğu veya ahiret hayatı demek olduğu kabul edilir. Bu kullanış şekillerinden de anlaşılacağı gibi ahiret kavramı ile dünya kavramı arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla terim ve deyim kullanılarak ahiret akidesinin işlendiğini görürüz. Ahiretle ilgili ayetler hem Mekke'de hem de Medeni surelerde sık sık tekrarlandığını yine görürüz. Bu tekrarın konunun önemini vurgulamak, kişideki sorumluluk duygusunu pekiştirmek, dünya ile ahiret arasındaki psikolojik mesafeyi kısaltarak müminin ruhunu yüceltmek, hayatını ebedileştirmek gibi hedeflere yönelik olduğunu söylemek mümkündür. Birçok surede kainatın ve özellikle insanın yaratılışından, hayatın akışından söz eden ayetlerle ahiret hayatını tasvir eden ayetler yan yana yer almıştır. Kur'an'ın tasvirine göre dünya hayatı bir oyun ve eğlence, bir süs ve övünüş, mal ve evlat ve nüfuz yarışıdır. Netice itibariyle o geçici bir faydalanış ve aldanış vesilesidir. Asıl hayat, ebedi hayat, ahiret hayatıdır. Gerçek anlamda huzur ve sükun sadece ölümsüz alemde, ahiret aleminde gerçekleşecektir. Her ne kadar ölüm geride kalanlar için bir acı ve hasret dolu bir olay ise de, imanlı gönüller için fanilikten ebediliğe bir geçiş sağlayan vasıtadır ölüm. Bu yüzden birçok ayette ölüm ve ahiret hayatı, buluşmak, sevdiğine kavuşmak anlamındaki lika, likaullah, likaul ahire kelimesiyle ifade edilmiştir. Asıl hayatın ikinci alemde başlayacağına iman edenler, ölümün ebedi yokluk olmadığını kabul ederler ve henüz hayattayken, ölmemişken bu gerçek vatanın, baba yurdunun, atamız Adem'in yurdunun sonsuzluk, mutluluk hayatını, özlemini duyar ve o vatana kavuşmak için yaşarlar. Kur'an-ı Kerim'in ahiret ispat metodu, nereden geldim, nereye gidiyorum sorusuna tatminkar bir cevap bulmaya dayanır. Düşünen her insanın sormaya mecbur olduğu bu sorunun, yani nereden geldim, nereye gidiyorum, gideceğim, bu sorunun birinci kısmında kendisine ve içinde yaşadığı tabiata, evrene hakim, mutlak kudrete sahip bir yaratıcının varlığına inanan kimse, söz konusu sorunun ikinci kısmından da, yani nereye gidiyorum kısmında da aynı düşünce tarzını devam ettirerek öbür alemin ölümsüzlüğünü kolaylıkla kabul eder, iman eder. Bundan dolayı Allah'a imanla ahiret gününe iman Kur'an'da sık sık ve birlikte zikredilmek suretiyle bunun ne kadar önemli bir ilke, iman esası olduğuna dikkat çekilmiştir. Dünyaya ilk gelişinde pek aciz bir canlı olan insan, hayatının daha sonraki dönemlerinde fizyolojik ve psikolojik yönden gelişip tabiat içindeki en mükemmel yaratık haline gelir. Ondaki ruhi ve fikri gelişme devam ederek, fıtratındaki özellik ortaya çıkarak kendisinde ebediyet duygusunu meydana getirir. İnsanın iyi düşünmeden ilk bakışta yok oluş gibi telakki ettiği ölümden korkması veya öbür aleme inanmayanlarla ona hazırlıklı olmayanların ölümden ürkmesi de bu ebediyet duygusuna bağlanabilir. O halde daha mükemmel ve ölümsüz bir alem olan ahiretin varlığını benimsemek insanın tabii yaratılışında, fıtratında bulunan bir özelliktir. Ancak dünya hayatının cazibesi kişinin fıtratındaki ölümsüzlük duygusunu unutturup tabiattaki seyri durdurabilmektedir. Yakini bilgi dedi ki, kendisinde şüphe olmayan bilgidir yakini bilgi. Muttakiler, hayatını Allah'ın istediği gibi yaşayanlar, ahireti gözleriyle görmemişlerdir ama gözlerini yaratan Allah, ahiretin varlığını haber verdiği için şüphesiz bir şekilde iman ederler. Gözün görmesinde yanılma ve yanlışlık payı daima vardır. Fakat Allah'ın verdiği haberde asla yanlışlık olmaz. Çölde su görüp de ona doğru koşan insan, çoğu zaman su yerine serapla karşılaşabilmektedir. Bu sebeple biz Allah'ın haberine gözlerimizle gördüğümüzden daha fazla iman ederiz müminler olarak. Bu dünya hayatından başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Biz diriltilecek değiliz diyen insanlar, yani müşrikler, kafirler, mevsimlik böcekler gibi hiç görmedikleri baharı inkar etmektedirler. Ama bu kışın bir baharı, bu dünyanın da bir ahireti vardır. Ana rahmindeki bebeğe, buradan daha geniş bir dünya var deseniz, acaba ne diyebilir, gülüp geçebilir. Bu dünyada ahiretin işte ana rahmidir. Bu toprak ana üzerinde yaşar, büyür ve ölerek ahirette doğarız. Baharda doğan, yazın gençliğini yaşayan, güz mevsiminde ölen, kardan kefenlerle toprağa gömülen çekirdeklerin, baharda İsrafil'in surunu andıran ılık rüzgarlarla çiçeğe dönüşmeleri, ahiretin varlığını bize hatırlatan birer ayetlerdir. Ahiret konusu İslam'ın olmazsa olmaz ilkelerinden biridir ve sanıldığından çok daha fazla pratik, yani uygulamaya yönelik değerlere sahiptir. Müslümanların arz üzerinde küçük ve büyük günahlardan kaçınabilmesi, dünyayı gözünde küçültüp şehit de cesaretini elde edebilmesi, dünya müstekbirlerine meydan okuyabilmesi ancak bu inancın sağlamlığı ölçüsünde mümkündür. Ahiret inancı kesin bir kanaat, bir bilinç, bir şuurdur. Yani insan hayatına yön veren yerleşik bir idraktır. Bu yüzden ayette yuqinun, yakinen iman istenmiştir bizden. Bir bilginin ya da fikrin insanda yakinin iman olması, şuur ve bilinç haline gelmesi, o düşüncenin kişinin gözüyle görüyor, şahit oluyor gibi konuyla kendi arasında yakınlık kurması, o düşüncenin kişiye mal olmasıyla mümkündür. Bir konu hakkında yakine, şuura sahip olan kişi, o konu hakkında fikri üretkenliğe ulaşabilir ve bunu başkalarına aktarabilir. Öyleyse çoğu insan tarafından ilmel yakin olarak bilinen ahiret konusunun aynel yakin seviyesine çıkarılması gerekir. Aynı yakin seviyesine gelen kişi şahit olduğu şeyi gerçekmiş gibi görür. Ama bütünüyle duyumsayamaz çünkü bu seviye hakka yakinin alanına girer. Öyleyse aynı yakinin güçlendirilmesi için sembollere, teşbihlere ihtiyaç vardır. İşte bu teşbih ve semboller yoluyla ahiret tasvir edilir. Kalp bir gözü açık olanlar bu tasvirin en uç noktasına yani sınırına varabilirler. Bizzat müşahede ile şüphesi öldükten sonra olacaktır. İşte Müslümanların ahirete imanları bu minval üzerinde olursa ahiret konusu bir şuur haline dönüşecek ve pratik hayata aksedecek. Müslüman hayata tevhid penceresinden bakmak zorundadır değerli dinleyenler. Tevhid birlemek demek olduğuna göre laik bir anlayışla dünya ile ahiretin arasını ayırmak bu inanca, tevhid inancına zıttır. Ahiretten ayırdığımız dünyayı tekrar ahiretle birleştirmek zorundayız. Sadece ölüme kadar olan süre olarak algıladığımız istikbal, gelecek kavramını ölümden sonrasını da içine alacak şekilde anlamaya, geliştirmeye, genişletmeye ve bu anlayışı gündelik yaşayışa geçirmek bir kulluk görevimizdir. Bir ayağımız ahirette, bir ayağımız dünyada. Bir gözümüz ahirette, bir gözümüz dünyada ve bir kulağımız da İsrafil'in surunda, bir kulağımız dünyada olarak yaşarsak işte dünya ve ahiret dengesini kurmuş oluruz. Yoksa hem kendimiz hem de bizden etkilenen her şey fesada uğrayacaktır. Ahirette imanın insan hayatındaki yeri nedir? Bu konuda da biraz düşünürsek, insanlara bakıyorsunuz. Sulu ve yeşillik bir yer görünce özellikle yaz mevsimlerinde hemen hafta sonu orada birkaç saat zevkli dakikalar, saatler geçirmek için piknik programlar yaparlar. Ama aynı insanlar Allah'ın altından ırmaklar akan yeşil mekanında yani cennette ebedi piknik yapmanın programlarını nedense ihmal ediyorlar. Veya yazın sıcak günlerinde 40-50 derecelik sıcaklığa dayanamayıp kaçan insanlar, o dehşetli günün ve yerin, yani cehennemin, bilmem kaç bin derecelik sıcağından neden korunmuyorlar? Şu hayatta apartmanlar ve villalar yaptırmaya kalkan insanlar, öbür tarafta bir kecekonda olsun yapmaya kolay kolay kalkışmıyorlar. Sanki bir gün oraya hiç gitmeyeceklermiş gibi. Yine bu insanlar, şu hayata, boğazlarından kısarak kooperatiflere yazılıyorlar. Yazıldıkları daireyi elde edip içinde rahat bir şekilde oturmak için canları çıkarcasına yıllarca icabında karı koca, çoluk çocuk taksit ediyorlar. İyi olsun, evet, iyi ev bir ihtiyaçtır, dünyalıktır. Ama aynı kişiler cennetten bir kooperatiften bir köşeye talip olup da taksitlerini düzenli bir şekilde ödeyeyim, günü gelince de bana anahtarı teslim edilsin diye düşünmüyorlar. Yine bu insanlar mahkemeye düştüklerinde beraat etmek için ellerinden geleni yapıyorlar, en iyi avukatı tutuyorlar, gerekirse hakimi görüyorlar ama aynı insanlar bir gün kurulacak olan ilahi mahkemede beraat etmek için pek de fazla bir çaba harcamıyorlar. Biz birine iyilik yaparsak adam karşılığında da teşekkür etmeden yanımızdan ayrılıp gitse ne karaktersiz bir adam. Ona şu kadar iyilik yaptım, bir teşekkür bile etmedi. Nankör, sen bundan sonra görürsün şeklinde sokurdanmalarımız olabilir zaman zaman. Ama biz aynı şeyi Allah'a karşı yapmıyor muyuz? Evet, bütün meseleler gelip ahirete ve dirilişe ciddi manada iman, yani yakini bir bilgi ve kesin bir inanç noktasında düğümleniyor. Mülk suresi 2. ayeti mealen, o Allah hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Şimdi ayeti dikkatlice dinlediyseniz, ayetin ifadesine baktığımızda sanki bir terslik varmış gibi görülür ilk bakışta. Çünkü biz insanlar önce yaşıyoruz sonra ölürüz. Ama ayette dikkat ederseniz önce ölüm sonra hayat denilmiştir. Burada Allah bize şunu ima ediyor. Hayatı anlamak, doğru yaşamak istiyorsanız önce ölümü anlamalısınız. İnsanın hayatı nasıl anladığı her şeyden önce ölümü nasıl anladığına bağlıdır. Eğer Siz ölümü bir bitiş, bir yok oluş, yok olma şeklinde anlarsanız, hayatı da nasıl olsa ölüm var, o halde ölmeden önce ne yaparsan kârdır şeklinde anlar ve öyle yaşarsınız. Ama ölümü bir bitiş değil de, aksine bir diriliş ve gerçek hayat olarak anlarsanız, o zaman hayatı en ince teferruatına kadar hesabın verilebileceği bir olay, hesabı alınacağı bir olay olarak anlar ve o şekilde yaşarsınız. Herhangi bir şey yapmadan önce onun önce hesabını yapar, hesaba çekileceğiniz bilinciyle hesaplı, ölçülü, dakik davranırsınız. Kur'an'ın üzerinde en fazla durduğu konuların başında ahiret gelir dedik. İnsanların İslam'a girmeleri, Allah'ın dinine teslim olmaları ancak bu ahirete iman ile mümkündür. Bunun için ahiret konusunun en fazla işlendiği sureler Mekki surelerdir. Bunun böyle olması kaçınılmazdı çünkü müşrik, kafir ya da putçu her ne olursa olsun insanların her türlü şirk, küfür ve cahiliye düşüncelerinden temizlenmeleri ve hayatlarının bütününde İslam'ı kendilerine bir yaşam biçimi edinmeleri ancak bu iman ile mümkün idi. Her şeyden önce Allah'a ve bu dünyadan sonra gelecek ebedi ahiret hayatına inanmayan bir insanın yeryüzünde şeytanın oyunlarına karşı sebat etmesi, canı ve malı pahasına müstazafların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin haklarını savunup zalimlere karşı durması beklenemez. Bu insanlar yaşadıkları hayat gereği tüccarca bir felsefeyi kendilerine rehber edinmişlerdir. Yaptıkları her türlü iyilik ya da yardımın karşılığını bu dünyada ve dünyanın geçer akçesiyle almak isterler. Oysa İslam, Müslümanlara böyle bir şey vaat etmez. Aksine insan, akidesi için sadece malını ve dünyevi zevklerini değil, canını bile feda etse, bunun karşılığını yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'tan beklemek zorundadır. Allah'a teslimiyet, dünyevi zevk, rahat ve menfaatlerden feragat anlamına geldiğine göre sağlam bir ahiret inancı, müminde olmazsa olmaz bir özellik demektir. Sağlam bir ahiret inancına sahip olmayan bir insanın cahili düşünce ve yaşayışlardan uzak durması imkan haricindedir. Bu yüzden değerli dinleyenler, Kur'an her konuda olduğu gibi bu konuda en doğru yolu takip etmiş ve yeryüzünde Allah'ın hilafetini yüklenecek ve ilahi adaletini arz üzerinde tesis edecek insanları somut haram ve helallerden uzaklaştırmadan önce yakin bir ahiret, ceza ve mükafat inancına davet etmiştir. Nitekim Mekke'de böyle olmuş ve namaz, oruç, hac, içki, zina gibi konularla ilgili hükümler gelmeden önce bu inancın yani ahiret inancının sağlamlaştırılmasına uğraşılmıştır. İnsanın fıtratından uzaklaşıp gittikçe artan bir hızla nefsini, dünyevi ve hayvani zevkini öne çıkaran bir anlayışla gücü yettiği her şeye hükmetme istemesi her yerde fesadı artırmıştır. Bunun sonucu olarak İslam'dan uzak anlayış ve yaşayış, insandan tabiata, felsefeden bilime, dinden siyasete hemen her şeyin dengesini alt üst etmiştir. İşin garibi, modern insan bu alt üst olmuş dengenin hala en iyi olduğunu ve ilerleme felsefesi gereği daha da iyi olacağını söylüyor. Bu dengenin bozulması sonucu adaletin arz üzerindeki tesisi de ortadan kalkmıştır ve artık yeryüzünde suç işleyen, zulmeden milyonlarca müstazaf insanı sömüren müstekbirler, emperyalistler, çağdaş firavunlar cezalandırılmadan bu dünyadan ayrılmaktadırlar. İşte bunların nihai cezasını Allah ahirete saklamıştır. Adalet konusu sadece kafir ve mücrimlerin suçlarıyla değil, aynı zamanda Müslümanların ecirleriyle, mükafatlarıyla da ilgilidir. Nitekim Sa'd suresi 27 ve 28. ayeti mealen şöyle bu konuya değinir. Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu, inkar edenlerin bir zannıdır. Bu yüzden o inkar edenlere ateşten helak vardır. Yoksa biz iman edip iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Yoksa muttakileri yoldan çıkanlar gibi mi tutacağız? Asla. Bu dünyada sırf Rabbinin rızasını gözeterek her türlü zorluğa katlanan, Allah'ın davası için işkence, hapis, kınama, işinden edilme gibi her türlü zorluğa göğüs geren insanların Allah'ın bir lütfu olarak ahirette bir karşılığının bulunması gerekir. İlahi adalet bunun gereğidir. Gerçi bir Müslüman dünyada sırf Rabbine olan bağlılığından dolayı gördüğü eza ve cefalarla hiçbir zaman alçalmaz. Aksine o Allah'ın katında daha fazla bir değeri vardır. Şimdi değerli dinleyenler, biraz da ayet mealleri vererek konumuza devam edersek, mesela Mümin suresi 57, 58, 59 ayetleri, elbette gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören biri olmaz. İnanıp salih amel yapanlarla kötülük yapan biri olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda asla şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanılmaz. Yine Nâziyât 27-28, yaratılışça siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Allah onu yaptı, kalınlığını, tavanını yükseltti, onu düzenledi. Câsiye 26, de ki Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürüyor. Sonra sizi kendisinde şüphe olmayan günde toplayacaktır. Fakat insanlar çoğu bilmezler. Öldükten sonra dirilme bir de insanın yaratılış felsefesiyle ilgilidir değerli dinleyenler. Peygamberimizin insanın dünyada bir yolcu, dünyanın da ağaç altında bir soluk dinlenme yeri olduğunu söylemiştir. Yani başı ondan gelen ve sonu yine ona ulaşacak bir yolculuk. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu yolculukta insan başıboş bırakılmamıştır. Nitekim Kıyamet suresi 36, insan başıboş bırakılacağını mı sanar? Yine Müminin 115, bizim sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve sizin bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Allah insanı boş yere yaratmadığına göre helakını da boş yere yapmayacaktır. Bu dünyada kendisine bu kadar nimet ve özellikler verilen, mahlukatın en şereflisi kılınan ve tüm bunların karşılığında sadece kendisine Allah'a kulluk etmesi istenen insanın tüm bu imkan ve lütufları boş yere harcaması, israf etmesi ya da sırat-ı müstakim doğrultusunda kullanması karşılıksız kalmayacaktır. Bugün yaşadığımız toplumda ahiret inancı bir mit ve hurafe yığını olarak yaşanmaktadır. İnsanlar bu inancının getirdiği her tür dinamizm, coşkunluk ve aşktan uzaktırlar. Bu avami anlayış tevhid bilincine sahip mücadeleci Müslümanlar için tabii ki geçerli değildir. Avamdan ya da ehli dünyadan birisi yaşadığı hayat ve sahip olduğu hayat felsefesince ahirete inanmaktadır ve büyük bir ihtimalle de kendini cennette görmektedir. Gerçek Müslümanlar için durum çok farklıdır. Çünkü Müslümanlar dünyadadırlar ama dünyadan ve dünyevi değildirler. Dünyada bütün ömürleri boyunca bir yolcu ya da garip gibidirler onlar. Yani onlar niçin yaratıldıklarını, nasıl yaşayacaklarını ve buna bağlı olarak da sonlarının nereye ulaşacağını bilen insanlardır. İnsan şu anda yaşadığına göre öncelikle bilmesi gereken nasıl yaşayacağı ve sonunun ne olacağıdır. Aslında son dediğimiz şeye fazla uzak gözüyle de bakılmamalıdır. Çünkü dünya kelimesi denadan gelmektedir ki bir anlamı da yakınlaştırılmış anlamına gelir. Demek ki dünya insanın akıl ve idrak tecrübesine ve bilincine yaklaştırılmış bir şeydir. Yakına getirilen şeyin yani dünyanın tabir caizse bizi kuşatması ve etkilemesi gerçeği bilincimizi son varış yerimizden yani ahiretten başka yönü çevirir. Bu son gidilecek yer daha sonra geldiğimizden bize uzak gibi gelir. Halbuki bu yakın olan dünyanın sebep olduğu yanılsama ve şaşırtmacadan dolayı böyledir. Yani son ahiret bize o kadar uzak değildir. Uzak sanmamamız duyularımızın bizi yanıltması sebebiyledir. Öyleyse yaşadığımız ile ulaşacağımız sonu düşünmek ve her anımıza bir muhasebe yapmak durumundayız. Hangi düzeyde olursa olsun Müslüman birey için mücadele zorunlu olduğundan mücadeleye liyakat için fertlerin dimalarını her zaman diri tutacak donanımlarla eskimeyen kaynaklara ihtiyaç vardır. İşte bu kaynakların başında ahiret inancı gelir. Evet değerli dinleyenler, niçin varsın şeklinde bir soruya yok olmak için şeklinde cevap vermek, var olan ve yaşanılan her şeyi bir anlamda anlamsız kılmak demektir. Öyle ya, siz bir şey icat eder, bir şey var ederseniz ardından size sorarlar, bunu niçin meydana getirdin? Cevap olarak, var etmiş olmak için var ettim, olmaz. Neticede her iki cevap da oldukça anlamsız olup, kişinin kendisini, hayatı ve varlığı tanımadığını, olup bitenlerden gaflet içinde yaşadığını gösterir. Ali İmran 191. Onlar ayakta, oturarak ve yanlar üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın derler. Sen yücesin, bizi ateş azabından koru. Demek ki her şeyin bir anlamı vardır. Hayatın, ölümün, ağaçların, dağların, insanların ve hayvanların. Evet, her şeyin bir anlamı vardır. Ölümü anlamlandırdığımız zaman her şey bir anlam kazanacaktır. Ölüm bir yok olma değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Ölümlü, fani sıkıntılarla dolu bir diyardan, dünyadan, ölümün olmadığı, ebedi mükafatlarla dolu zahmet ve sıkıntının bulunmadığı, sevdiğimiz her şeyin bulunduğu bir diyara yolculuktur ölüm. Onun için Müslüman ölümden korkmaz, sadece ölüme hazırlıklı olur. Hatta yeri geldiğinde seve seve canını verir, ahiret karşılığında dünyayı satar. Ölüm yok olmak değil, bir diriliştir, yeni bir hayata geçiştir cümlesinden hareketle yaşadığımız hayatı ve varlıkları seyredelim. Evet, her gece bir ölüm, her sabah bir diriliştir. Gece olur uyuruz, uyku ölümün kardeşidir. Ölmenin provası, denemesidir. Bir müddet sonra uyanırız. Yani ölümden dirilişe geçeriz. Bunu her gün tekrarlamaktayız. Gündüz yaşar, gece ölür, sabah diriliriz. Her kış bir ölüm, her bahar bir diriliştir. Güneşin her batışı bir ölüm, her doğuşu bir diriliştir. Her gün tekrarlanan bu batış ve doğuş gösterileri bize şu gerçeği fısıldar. Ey insan, tıpkı benim gibi sen de bir gün böyle batıp, sonra tekrar doğacaksın. Yani öleceksin ve dirileceksin. Bu gerçeği unutturmamak için Rabbimiz her gün bu manzarayı bize seyrettiriyor. Bakmasını bilenler, baktıklarında görenler için güneşin doğuş ve batışı da ahirete imanı içeren bir ayettir. Mevsimler de bize ölüm ve ardından dirilişi anlatır değerli dinleyenler. Her kış bir ölüm, her bahar bir diriliştir. Kış geldiğinde toprağı ve hayatı ölü görürüz. O yeşil yeşil canlı bitkiler ve toprağın üstünde kaynaşan, devinen, gezinen böcekler, hayvanlar yoktur artık. Ama baharın gelip yağmurların inmesiyle birlikte toprağın dirilişe geçtiğini görürüz. Kışın nice sineklerin kaybolması bir ölüm, baharda ortaya çıkması bir diriliştir. Kışın odun haline gelen, kütük gibi duran o ağaç için bir ölüm, baharla çiçek, açıp meyve vermesi bir diriliştir. Tabiat kendi diliyle haykırır. Ey insan, bir gün sen de böyle öleceksin ve ahirette dirileceksin. Rabbimiz kış ve bahar mevsimlerini yaşatırken, aynı zamanda ölümleri ve dirilişleri de aylarca seyrettirir. Tohumların toprağa atılışı bir ölüm, günler sonra topraktan çıkışı bir diriliştir. Tohumun toprağın içinde yok olduğunu zannederiz. Halbuki yokluk yoktur. O toprağın altında diriliş sürecini yaşamaktadır. Nihayet bir müddet sonra bahar rüzgar borusunu öttürecek, tohum kıyameti yaşayarak kıyam edecek, yeşillikler içinde yeni bir hayata kalkacaktır. İnsan da böyle bir tohum gibidir. Yaşarken bir gün toprağın altında düştüğünü görürüz. İnsanın düştüğü yer onun kabridir. Tohum gibi o da bir gün düştüğü yerden kalkacaktır. Kıyamet günü zaten kalkış günü demektir. Kaf suresi 9, 10 ve 11. ayetler mealen. Gökten bereketli bir su indirdik. Kullara rızık olmak üzere onunla bahçeler, biçilecek taneli ekinler, küme küme tomurcukları olan hurma ağaçları yetiştirdik. O su ile ölü yeri dirilttik. İşte insanların diriltilmesi de böyledir. Yine Rum suresi 19. ayet. O Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Yeryüzünü ölümünden sonra o canlandırır. Ey insanlar, işte siz de böyle diriltileceksiniz. Doğum da bir diriliştir. Doğum, ölü gibi olan bebeklerin ana rahminde dirilişe geçip dünyaya adım atmasıdır. Bakmasını ve görmesini bilenler, işte bir damla suyun, atılan pis suyun, milyonlarca parçasından birinin dirilişe geçmesidir. Bakara 28. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki siz ölüler idiniz? O sizi diriltti, yine öldürecek, yine diriltecek, sonra ona döndürüleceksiniz. Yasin 77, 78, 79. ayetleri mealen. İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık? Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman keşilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. İçinde yaşadığımız hayatın kuruluş düzeni de ölümden sonra dirilişin ve hesaba çekilmenin gerçekleşeceğine başlı başına bir delildir. Çünkü yaşadığımız hayatta güçlü ve zalim insanlar var. Çoğu kez bunlar ben istediğimi yaparım ve kimseye hesap vermem havası içinde yaşarlar. Diğer taraftan zavallı, güçsüz, her türlü haksızlığa maruz kalıp hakkını alamayanlar var. Günün birinde zalim cezasını, mazlum da hakkını almadan ölüp gidebiliyor. Hayat bu kadar dengesiz ve anlamsız, zalimlerin yaptıkları yanına kar kalacağı adaletsiz olamaz. Hemen insanın aklına şu soru geliyor. Ölümden önce haklıya hakkı, suçluya cezası tümüyle verilmediğine göre demek ki ölümden sonraya bırakılıyor. İşte ancak bu değerlendirmeden sonra hayat anlam kazanıyor. İnsan dirilişin sancılarını çekmektedir. Vicdan azabının da temelinde öldükten sonra bir gün dirilme ve yaşanılan hayatın hesabını vermenin getirdiği endişeler vardır. Sadece bu dünyada yaşadığınızı düşünerek yaşarsanız ölü yaşarsınız. Ama öleceğinizi düşünerek yaşarsanız diri yaşarsınız. Çevremizdeki insanlar hep dirilişin etkisiyle, ahiret şuuruyla yaşasalar. Seyredin o zaman şu hayatın güzelliğini. İkinci asrı saadet olur o zaman çağımız. İnanın iman ettiğimiz cenneti daha buradayken yaşamaya başlarız sanki. Fakat biz tüm yatırımlarımızı bu dünyaya yönlendirerek yaşadığımız hayatı ve yeri sahte cennet haline getirmeye koyulunca cenneti de unuttuk. Özlemez olduk. Nasıl özleyebiliriz ki? Lüküs, israf demeden yaşadığımız hayatı, materyalistlerin uydurma cenneti gibi yapmak için bir ömür boyu gece gündüz koşturuncu. Sahabe cenneti öyle bir özlüyordu ki Enes bin Nadır, Uhud savaşında cennetin kokusunu Uhud'un arkasında duyar gibi oluyorum diyordu. Bilirsiniz insan çok acıkınca yemeğin kokusunu çok uzaktan duyar. Sahabe de cenneti öyle acıkıyordu ki daha dünyadayken kokuları geliyordu cennetin. Yine İmam-ı Gazali diyor ki, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyorlar. Ölüm öncesindeki kavgaların ölümden sonra pişmanlık getireceğini hissederek yaşayan insan hiç pişman olacağı şeyin kavgasını verir mi? Hırsla hayatın ve eşyaların burada kalacak şeylerin ardında bir ömür boyu düşer mi? Duhan suresi 25 ve 28. ayetler mealen. Onlar geride nice şeyler bıraktılar. Bahçeler, çeşmeler, ekinler, güzel makamlar ve zevkü sefa sürecekleri nice nimetler. İşte böyle oldu ve biz onları başka topluma miras verdik. Tevbe suresi 38. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda topluca savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız? Ahirettense dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının geçimi, zevki ahiret yanında pek azdır. Değerli dinleyiciler, gerçek özgürlük Allah'a koşmaktan ve Allah'a yakın olmaktan ibarettir. İnsan Allah'a ne kadar yakın olur, ona ne kadar bağlanırsa o kadar özgürdür. Allah'tan uzak yaşayan insanlar köre insanlardır. Mesela mobilyaların ve arabaların çizilmesine hiç dayanamazlar onlar. Çünkü o çizilen şeylerin kölesi durumundadırlar. Efendilerinin zarar görmesinden rahatsız olurlar. Ama her gün dinleri, imanları, şerefleri, namusları çizilir, hiç rahatsız olmazlar. Başörtüsüne uzanan eller ele kızmaz. Yeter ki o el kendi putlarına, efendilerine zarar vermesin. Menfaatine dokunulduğunda etrafı velveleye boğanlar, dinlerine ve ahiretlerine yapılan hücumdan hiç rahatsızlık duymamaktadırlar. Böyle insanların özgürlükten bahsetmeleri, kölelerine özgürlük dersi vermesine benzer. Peygamberimizin tavsiyesi şöyleydi, hatırlayın. Bu dünyada sanki gurbetteymiş, gurbete gitmiş, bir gün duvasına tekrar dönecek biri gibi ol veya gelip geçici bir yolcu gibi yaşa. Hayatın geçiciliğini kalbine ve kafasına oturtmuş bir Müslüman, geçici şeylere sevgi beslemez ve kendini bağlamaz. Zaten şu bir gerçektir, Allah'ın dışındaki şeylere olan ilgi ile Allah'a olan ilgi arasında ters bir orantı vardır. Bir kimsenin Allah'ın dışındaki varlıklara, eşyaya ilgisi ne kadar fazla ise Allah'a olan ilgisi o kadar azdır. Böyle bir durumda ilgi duyulan şeyler Allah ile kul arasında bir engel teşkil ederler. Bu yüzden İslam, insanın duygularını ahirete yöneltmek için Kur'an'da çok sık şekilde ölüm, ahiret, kıyamet, hayatın geçiciliği üzerinde durur. Mekki surelerin aşağı yukarı tamamında, diğer surelerin de genelinde hep bu havanın verildiğini görürsünüz değerli dinleyenler. Hadid suresi 20. Bilin ki dünya hayatı bir oyun ve eğlence, süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki, bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur, ahirette ise çetin bir azap vardır. Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Demek ki insanın ve insanlığın kemali, olgunlaşması, ahirete iman olmadan mümkün olmuyor. Toplumsal huzurun ve ferdin saadetinin ahiret inancına bağlı olduğunu bize saadet asrının örnek toplumu öğretmiştir. Hiçbir ahlakı kural tanımayan, fuhşun alenen işlenip suç sayılmadığı, birçok insanın babasının tombala usulü belirlendiği, kokuşmuş gelenek dışında kanun ve nizamın bulunmadığı, hak ve hukukun değil gücün egemen olduğu, güçlünün hep haklı olduğu, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, faizin ve her türlü haksız kazancın normal sayıldığı, ezmeyene ezilmekten başka bir seçenek tanımadığı cahiliye toplumundan dünya tarihinin ender şahit olduğu faziletli bir toplum çıkarılmasında ahiret inancının payı sanıldığından da daha büyüktür. Kur'an ve sünnette Allah'a iman ile ahireti imanı birlikte zikredilir. Zaten ikisinin birbirinden ayırmak mümkün değildir. Ayırdığımız zaman bir anlamı kalmaz. Örneğin, laiklerin inandığı gibi bir Allah'a inanıyorsanız, yani Allah'ın kendi varlığınızı ve her şeyi yarattığını kabul ediyorsunuz, fakat Allah'ı hayatınıza karıştırmıyorsunuz. Kötülük yaptığınızda ceza vermiyor, iyi ve dürüst davrananlara da ödül vermiyor. Allah aşkına bana söyler misiniz, böyle bir Allah'a inanmakla inanmamak arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Ama Allah'ın iyilerin mükafatlandıran, suçluları cezalandıran bir varlık olduğuna iman eden, ayrıca zalimin cezasını görmediği, mazlumun da hakkını şu hayatta alamadıklarını gören bir insan, elbette ölümden sonra bu işlerin tamamlandığı bir günün olduğuna zorunlu olarak iman eder. Zaten ahiret gününün bir başka adı da din günüdür. Dinin sözlük anlamlarından birisi de mükafat ve ceza olduğuna göre din günü, yani yapılan işlerin karşılıklarının, yani mükafat ve cezalarının verileceği gün manasına gelir. İki insan düşününüz. Birincisi hep onun bunun hakkını gasp etmiş, başkalarının alın teri ve emeği üzerine keyif çatmış. İkincisi başkalarının hukukuna tecavüz etmediği gibi bir ekmeğini ikiye bölerek tasadduk etmiş, Birincisi zulmetmiş, ezmiş, sömürmüş ve semirtmiş, semirmiş. İkincisi yardım etmiş, gönül yapmış, onarmış ve mazlumu kollamış. Birincisi cana, mala, ırza tecavüz etmiş. İkincisi canı, malı, ırzı aziz ve muhterem bilmiş ve korumuş. Birincisi her türlü ahlaki kurallardan ve insani faziletlerden uzak, arzularının ve tutkularının esiri olarak yaşamış. İkincisi Allah'ın kendisi için çizdiği sınırları yine onun sevgisine göre yaşamış. Evet, şimdi bu iki kişinin de öldükten sonra aynı sonuçla karşılaşıp yaptıklarının yanlarına kalacağını düşünmek hangi akla, hangi vicdana, hangi adalete sığar? Dünyanın ekolojik anlamda tabii dengenin bozulması sınırından ahlaki, kültürel, siyasi, ekonomik ve benzeri anlamlarda da toplumsal dengenin bozulması sınırına kadar ilahi olan her türlü dengenin, tabiliğin, sünnetullahın sınırlarını zorlayıcı bir sona doğru hızla yaklaştığını gördüğümüz bu dünyanın her şeye rağmen halifesi olarak seçilmişleri olan insanların bu ilahi misyonlarını yerine getirebilmeleri için hala bir fırsatları vardır. Batı uygarlığının insanı ve tabiatı tahrip eden, baş döndürücü bir ilerleme ve kalkınma yarışı ile büyüleyici, çağdaşlık, modernlik sendromu ile ifsad edici, iletişim ve medya hegemonyası, ifal edici gayri ahlaki yaşam tarzı ile artık aşina olduğumuz bu şeytani uygarlığın sağına sonuna ortasına bakmaksızın bütün yorumlar, uzantılar ve sonuçları ile dünyayı ve insanlığı tehdit etmesine son verebilmek için hala insanlığın en erdemlilerinin yapacakları bir şeyler var. Bu erdemlilerin ve daha doğrusu insana üflenen ilahi ruhun bütün erdemlerini temsil eden İslam inancını insanlığa sunacağı ilahi hikmetin bir ayağını tevhid, diğer ayağını ahiret bilincini oluşturuyor. Batının şeytani hegemonyası olarak ilahi alana yüz çevirdiği, hikmeti ve ilahi bilgiyi unutturduğu, insanı olan, tabi olan, hak olan her şeye sırtını döndürdüğü insanlık, içine düştüğü şeytani bataktan ancak tevhid ve ahiret ayaklarına basarak çıkabilir, doğrulabilir. Bu gerçek yeryüzünün her yöresinde, her gün, her saat ve her an kendini gösteren, trajik akıbetin farkına varan, farkında olan Müslümanlar için üstlenilmesi gereken ağır bir sorumluluk manasına geliyor. Dünya ve içindekilerin gelip geçici olduğunu, bir sınama ve imtihan aracı olduğunu bilen ve böyle inanan İslam insanı, yani Müslüman, bu bilgisini ve bu imanını kuru ve şematik, içi boş ve vicdanı inanç kofluğundan çıkartıp olması gereken yere, alemlerin Rabbi olanın, dünya ve ahiretin sahibi olanın istediği yere, hayatın tam ortasına oturtmak zorundadır. Ahiret inancını hayatın tam ortasına oturtmak ne demektir? Evet, bu nasıl olabilir? Bu sorulara Müslümanın, her Müslüman toplumunun ahiret inancını gözden geçirmesi, içi boş bir inanç olmaktan çıkarıp hayatına yön veren bir şuur, bilinç düzeyinde ele alması ve Müslüman insanın dünyevi yaşantısını bu bilinçle nasıl şekilleneceğini ortaya koyması ile cevap verilebilir. Bu da tabi dünyaya değer vermeyerek, bir oyun ve eğlence gözüyle görerek, dünyevi olana itibar etmeyerek, gelip geçici değerlerden yüz çevirip o büyük gün için Rabbimizin karşısına tek tek çıkacağımız, titreyerek ya da açık alınla çıkacağımız hesap günü için yaşamakla mümkündür. Bu mümkünü hayatın tam ortasına oturtmuş bir gerçekliğe dönüştürmek, yani gerçekten hesap günü için hesap gününe ayarlanmış bir biçimde yaşayabilmek için ahiret bilincine varmış olmak gerekiyor. Eğer insanlar tevhid bilinciyle yorumlayabildikleri dünyayı değiştirmek için kıllarını dahi kıpırdatmıyorlarsa bugün, sadece kıllarını ya da dillerini kıpırdatıyorlarsa, işte o zaman insanlar için, insanların iç dünyalarına inip oradaki tortuyu, toplumun kültürde kalmış gizli kalıntıları, yani o çıplak ölüm korkusunu, o açık dünya sevgisini bulup çıkarmak gerekir. Zira insanları tevhide ulaştığı halde yerinde tutacak olan, hala yaşamaya, yalnızca yaşamaya sevk edecek olan tek sebep, bütün teorik, ilmi, fikri izahların, yorumların, anlayışların aldatıcı perdesi arkasına gizlenen tek sebep, dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. İslam'ı bilincine rağmen bu içgüdüsel tortuyu barındıran insanların ölüm korkusu diğer insanlardan daha fazla, dünya sevgisi diğer insanlardakinden daha yoğun ve kalıcı olur. Çünkü bir içgüdü olarak bilinç altında sürekli beyin, kalp ve dildeki gerçeklerin perdesiyle örtülüp bir biçimde bu gerçeklere inanıyor olmanın rahatlatıcı, yeterli gördürücü, tatmin edici işleviyle oyalanıyor olarak dünyayı sevmek daha meşru, ölümden korkma daha doğal hale gelir ve bu insanlar ahiretin bilincine daha uzak bir noktaya düşerler. Çünkü bu bilinci de taşıdıklarını varsaymaktadırlar ve kendilerini de başkalarını da buna inandırabilmektedirler. Oysa ahiret bilincini sıradan bir insana kavratabilmek daha kolay, bu tür insanların yeniden kavrayabilmeleri daha zordur. La ilahe illallah'ın bütün bir tarihi, bütün bir dünyayı, bütün bir toplumu izah eden esprisini kavrayıp da yeryüzünde işlenen bunca zulme, bunca haksızlığa, bunca iğrençliğe şahit olup da içinde yaşadığı toplumda ne yapmasını ve de ne de yapmamasını açık ve net bir şekilde kavrayıp da hiçbir şey yokmuş gibi yaşamanın, hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmanın, hiçbir sorumluluğa sahip değilmiş gibi ömür tüketmenin başka bir izahı yoktur. Mücadelesiz, kavgasız, çilesiz, hapissiz, işkencesiz, kansız ve şehitsiz geçen günlerin daha fazla küfür, daha fazla zulüm, daha fazla tuğyan, daha fazla zillet demek olduğunu bilen insanların, bilmesi ve gereken insanların hala yerlerinde durabilmeleri, hala mücadeleye atılmamaları, hala kavgayı yarınlara erteleyici çözümlere sarılmaları, hala kolay ve rahat yolları bayraklaştırabilmeleri başka bir şeyle izah etmek mümkün değildir. Toparlarsak değerli dinleyiciler, mücadelenin, kanın, şehidin olmadığı yerde ahiret bilinci de gereğe kadar yoktur demektir. Ahiret bilincinin gereğe kadar olduğu bir yerde insanlar günlerini meydanlarda, sokaklarda, karakollarda, mahkemelerde, cezaevlerinde, mezarlarda ya da mezar başlarında şehadet antlarıyla doldururlar. Oysa düşmanın açık seçik belli olduğu, kavganın bütün yakıcılığıyla kendini dayattığı, inancın kan, ter ve gözyaşıyla ispat edildiği bir zamanda insanlar hala kaybetmekten korkacakları şeyleri biriktirmekle meşgullerse, hala yaşamak için, sıradan bir vatandaş olarak yaşamak için, sıradan bir vatandaş olarak yaşamaya çaba gösterirse, hala hayatın yutucu gerçekleri, hesap gününün ürpertici gerçeğinin önüne geçebiliyorsa, hala adice bir yaşamanın sermayesi olan dünyalık şeyler peşinde koşmak, ahiret kazanma çabasına girmemenin mazereti olabiliyorsa, o zaman Allah'ın ipine tutunarak ayağa kalkabilmenin bir ayağı yani ahiret bilinci eksik demektir. Zaten Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de sık sık Allah'a ve ahiret gününe iman edenler diyerek iki ayağın kopmaz birlikteliğini vurgular. Her gün ve her gece namaz sonlarında işimizin ortasında özellikle ölümü, dirilişi, kıyameti, mahşeri, cenneti, cehennemi, günahlarımızı, Allah'ın nimetlerine teşekkürdeki kusurlarımızı derin derin düşünelim. Bunu kendimize bir görev bilelim. Bu dünyadaki rahatımızdan fedakarlık yapalım. Hem burada tam bir rahat etme, hem de orada rahat etme gibi imkansız ve gülünç olan sevdadan vazgeçelim. Sahabeler Hazreti Peygamber'e biraz rahatına bakması, kendini fazla yormaması yolunda bir takım şeyler söyleyince önder ve örneğimizden şu cevabı alırlar. Tirmizi'de geçer bu. Nasıl refah ve nimetin tadını bulurum ki boynuz sahibi İsrafil boynuz surunu ağzına koymuş, alnını eğdirmiş ve kulağını vermiş, ne zaman üfleyeceğine dair emir bekliyor. Kabirlere hele gece karanlığında gidip oralarda ölümle kol kola yaşayacağımız günleri düşünelim. Ölüm ve şehadet rabıtasını, ilişkisini kuralım. Allah'ın dinini yaşamıyor, Müslümanca hayat süremiyorsak, Müslümanca ölmenin de zor olduğunun bilincinde olalım. Mezarlarda ve hayalinde düşünerek canlandırdığın kabir hayatında düşün ki 1-2 metrelik çukur, içinde birkaç kemik parçası ve mezar, taşında da senin adın, evet senin adın, benim adım yazılı. Artık Rabbinle karşı karşıyasın. Büyük kıyametin kopmasını bekliyordun veya beklemiyordun. Ama öldün, senin kıyametin koptu. İşte bu kıyamete hazırlandın mı? Yaptın mı yapacaklarını? Sakındın mı sakınman gerekenlerden? Hazır mısın ölüme? Borçların, harçların, ümitlerin, beklentilerin, yatırımların neresi için? Ölüm ne zaman? Evet, ey insan, tohumun toprağın üstünde yeni bir hayatla çıktığı gibi bir gün kabrinden çıkartılacağını, Rabbinin huzuruna gidip yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vereceğini düşün ve hayatını ona göre düzenle. Çünkü ölüm bir yok oluş değil, bir diriliştir. Ölüm uzakta değil, hemen yanı başımızdadır. Ahirete iman etmiş olmak, ahiret bilincine erişmiş olmak, yalnızca kafalarda ahiretle ilgili bilgileri artırmakla, kalplerde ahirete olan inancı tazelemekle gerçekleşmez. Çünkü ahiret bilinci kafa ve kalpte başlayıp biten işlevsiz bir olgu değil, insanın hayatının bütün boyutlarını ve ömrünün bütün anlarını belirleyen canlı ve dinamik bir olgudur. Bu yüzden Bakara suresi 4. ayette Kur'an'ın doğru yola kılavuza edeceği muttakilerin vasıfları sayılırken ahirete inananlar değil ya ahirete yakinen, şuurlu, bilinçli olarak iman edenler şeklinde tavsif edilmiştir. Bu yüzden ahiret bilincinin varlığını ve derecesini ölçebilmenin bir yolu sürekli olarak kafa ve kalbi gözden geçirmekse, bir diğer yolu da bizatihi yaşanan hayatı gözden geçirmek, hesap günündeki ilahi sorguya uyup uymadığının muhasebesini yapmaktır. Bu muhasebede dünya ve içindekilere bağlılık, dünyevi zevk ve değerlere iltifat, ölüm duygusu ve gerçeğinden uzaklaşmak olumsuz, ahirete ve hesap gününe ayarlı bir hayat yaşamaya çalışmak, dünyadan ve içindekilerden, geçici zevk ve eğlencelerden, Allah'ın istediği vasatın dışında uzaklaşabilmek ve hayatı, enerjiyi, yetenekleri, bilgiyi, gücü, bedeni, kafayı hep Allah'ın davası için harcamak olumlu olarak değerlendirilmedir. Birey olarak muhasebesinde olumsuz hanesi ağır basanlar, istedikleri kadar tevhid bilincine ulaştıklarını iddia etsinler, yaşadıkları hayatın yüzlerine çarpılacağını unutmamak zorundadırlar. Muhasebesinde olumlu hanesi ağır basanlar ise, zaten iç içe yaşadıkları ölümle gerçek hayata geçtikleri andan itibaren, Rablerine kavuşmanın mutluluğunu tadarlar. Ne mutlu onlara, ne mutlu ölümden korkmayan, ölümü sevebilen, ölümü arzulayabilen, ölümle dostluk kurabilen, ölümün koynunda ömür tüketebilen Allah erlerine. Ali İmran 133, Rabbinizin mağfiretine, bağışına ve takva sahipler için hazırlanmış olup, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Ahiret bilinci, ölümü sevmek, ölümle bir yaşamak ve nasıl gelirse gelsin ona Müslümanca yaşayış üzerine gelsin. Müslümana yakışır şekilde ölüme yani cennete koşabilmektir değerli dinleyenler.